Ayrım 12, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 143, 23. bölüm. Panem'in başı çatlayacak derecede ağrıyordu. Sırtını Firuze'nin evinin duvarına yasladı. Neden resmini sildiler diye söylendi. Evlerimizin cephesi beyaz kalmalı da ondan. Hatırlamaya çalış, evlerin cephelerini sen boyamıştın. Duvar yazılarıyla kirlenmelerine izin vermezsin değil mi? Panem fırçasını havaya fırlattı. Göğü, yıldızları, tüm dünyayı fethetmek, resmime sığdırmak istiyorum. En gizli gerçeği göstermek, seven bir kadının vücudu gibi sıcak titreşimlerle dolu resimler çizmek istiyorum. Üstelik istediğim yere çizerim ben, evlerin duvarlarına bile. Hayır Panem. Genç Nevin titrek bakışları suskunun sert gözlerine dikildi. Ne demek hayır? Bana nasıl davranacağımı sen mi söyleyeceksin? Ben senin ustabaşının ve bu kabahatin nedeniyle seni loncadan bile atabilirim. Ustabaşına itaatsizlik çok ciddi bir suçtur. Tehdit cesuru ayıltmaya yetti. Ciddi olamazsın. Son derece ciddiyim. Mutlu ya da mutsuz, başımızdan ne geçerse geçsin ahlaksızlar gibi davranmamak ve loncaya layık olduğumuzu kanıtlamak zorundayız. İşte bu yüzden yaptıklarını kabul etmek mümkün değil. Kısacası artık dostum değilsin. Kovan arıdan daha önemlidir Panem. Dostça ilişkilerden, kişisel tercihlerden de önemlidir. Beni ustabaşı gibi önlem almaya iten sensin. Ne kadar güç olursa olsun bu önlemleri almakta tereddüt edemem. Panem yumruklarını sıktı. Çıplak çalgıcı resmi silinde evin duvarı yeniden beyaza boyanacak. Benden daha ne istiyorsun? Sarhoşluk, gürültü çıkarmak, kendine hakim olamamak. Büyük eser için çalıştığını ne zaman anlayacaksın? Bırak da buna ben karar vereyim. Ben sadece kurtarıcı Şed'in yardımcısıyım. Yanılıyorsun Panem. Bu köy halkından her biri değişik derecede de olsa aynı macerayı yaşıyor. Yeteneğin ne olursa olsun o yeteneği kendi başına kullanmana izin vermeyeceğim. Suskun'un şaka yapmadığını anladı. Hiç olmazsa içimde nelerin kaynadığını bir bilsen, ebedi istirahatgâhlar gık demeden onlarcasını boyarım. Umarım. Bu arada ya verilen cezayı kabul edeceksin ya da hakikat meydanından ayrılacaksın. Panem yargıcına sırtını döndü. Küçültücü bir ceza mı olacak? Beni yanlış tanımışsın ressam yardımcısı. Cezanın bile loncaya yararlı olması gerekir. Mehi çabuk ve iyi çalışıyordu. Ordu ve yönetim bilgisinin derinliği sayesinde mümkün olduğunca çok özel bilgi edinebilmek için etkili bir haber alma ağı kurmuş, gelişimleri takip edebilmek için dikkatli bir şekilde güç odaklarını da izlemeye başlamıştı. General bir yandan çok sıkı bir disiplin istiyor, öte yandan da çevresine topladığı duygusuz yardımcılarına başarılı olmaları halinde büyük ödüller vaat ediyordu. Söz vermek, sözünü tutmamak, sözün neden tutulmadığını anlatıp yeniden söz vermek. İşte Mehi'nin büyük ustalıkla uyguladığı, günden güne artan küçük iftiralarla desteklediği amansız yöntem buydu. Bu yöntemle yardımcılarını birbirine düşürüyor, başarısızlığın ya da yanlış manevranın yükünü birinin omuzlarına yüklemek gerektiğinde çok işe yarayacak bir güvensizlik ortamı doğuruyordu. General karşısındakileri büyük bir güven ve inandırıcılık gücüyle yönetiyordu. Yüksek yöneticilerin büyük çoğunluğunun tersine çok çalıştığından önüne gelen dosyaları gerçekten çok iyi biliyor, eleştirilerden ürkmüyordu. Bazı yüksek rütbeli subaylar hala tehlikeli olabilecek bir namusluluk hatta uyanıklık gösterebiliyordu, zaman zaman da olsa. Mehi böylelerini gözden kaçırmıyor, bazen eve akşam yemeğine çağırarak sevgili ve akıllı karısının Serkiyeta'nın görüşünü almak istiyordu. Öldürmekten öylesine büyük bir keyif almıştı ki, gerektiğinde yeniden öldürmek konusunda hiçbir tereddüt göstermeyecekti Serkiyeta. Böylesine yetenekli bir müttefikle sorunlar daha doğmaya fırsat bulamadan hallediliyordu. Kraliyet kortejine refakat eden birliğin komutanı başkentten dönüp Mehin'in huzuruna çıktı.
Yolculuk iyi geçti mi?
Kusursuz geçti general. Bildirilmesi gereken hiçbir şey olmadı. Ülke sakin. Firavun'un filosu nehir boyunca alkışlarla karşılandı. Mernep tahta Perramen suya sağ salim vardı.
Kuzey'in büyük kentini nasıl buldun?
Samimi olmam gerekirse general, Tep kadar görkemli değil. Doğru, tapınaklarıyla saraylar etkileyici görünüyor. Ama Tep gibi olmaları için zamana ihtiyaçları var sanki. Üstelik Karnak'ın eşi benzeri yok.
Siyasal durum hakkında bilgi toplamayı başardın mı?
Oldukça karışık görünüyor. Kimse Mernep Tah'ın yönetici yeteneklerinden kuşkulanmıyor. Ama bazı hırslı insanlar kralın yaşına bakıp da çoktan ondan sonrasının telaşına kapılmış bile.
Büyük Ramses'in oğlu olduğunu, onun kadar uzun yaşayabileceğini göz ardı mı ediyorlar yoksa?
Ediyorlar gerçekten. İki ciddi rakip birbirlerine darbe vurmaya başlamış bile. Mernep Tah'ın oğlu Seti ile babasının bile söz geçiremediği Amenmes, Seti'nin hareketli oğlu.
Her ikisi hakkında da olabildiğince çok bilgiye ihtiyacım olacak dedi Mehir.
Perramensu'da çok güvenilir dostlarımız var. Teb'den gitme subaylar.
Firavun'un acile dönüşünün ardında bir darbe girişimi mi vardı?
Perramensu'da asılsız bir söylenti yayılmış. Mernep Tah'ın Teb'de öldüğü söylenmiş. Amenmes hemen ortaya çıkmış. Babasının tahta çıkamayacak kadar hasta ve korkak olduğunu iddia etmiş.
Resmi haberciler yalanlama üzerine yalanlama getirmiş. Ama söylenti yayılmaya devam etmiş. Ve sonunda Firavun'un aceleyle dönüp hayatta olduğunu herkese göstermesi gerekmiş.
Her şey eski düzenine dönmüş görünüyor. Ama Mernep Tah'ın entrikaları boşa çıkarması, iktidarını perçinlemesi pek o kadar kolay görünmüyor.
İşte Teb bölgesinin sükunetine neden bu kadar önem verdiğinin cevabı diye düşündü Mehi.
Teb ayaklansa düzeni sağlayacak gücü olacak mıydı? Bir ayrıntı daha var general. Batı ve Kuzeydoğu sınırındaki bütün garnizonlar alarmda.
Mehi oturduğu koltuktan sıçradı. Bu çok önemli bir haber. Neden daha önce söylemedin?
Çünkü sonradan öğrendiğim kadarıyla sadece bir eğitim harekatıymış. Mernep Tah emirlerinin doğru iletilip uygulanacağından emin olmak istemiş. Emir komuta zincirinde hiç aksaklık yok anlaşılan.
Yine de böyle bir manevra bir istilah tehdidini saklamıyor mu sence?
Hayır, çünkü her şey sakin, ufukta en ufak bir çatışma bile yok. Bu arada bazı yüksek rütbeliler malzemenin eskidiğini, asker sayısının azaltıldığını, yıllar süren barışın Mısır ordusuna savaşmayı unutturduğunu iddia ediyor.
İşte ben de bu yüzden Teb ordularında bir dizi reform yaptım ya.
Saldırı sırasında ülkeyi korumakla görevli seçkin birlikler Perramensu'da bulunmalarına rağmen yeterince eğitilmedikleri söyleniyor. Yine de Mısır'ın karşısında gerçek bir tehlike yok. Büyük Ramses'in başlattığı barış sürecek gibi görünüyor.
Mehi öyle düşünmüyordu. Ramses ölmüştü, onunla birlikte adanın çevresindeki büyü de. Kısa süre sonra Libyalıların, Suriyelilerin ve Asyalıların saldırı dürtüsü dirilecekti.
Ramses'in boyunduruğu altında kalan bu savaşa susamış intikam duygusuyla dolu kavimleri durdurmak yaşlı Mernep Tah'ın harcı değildi kuşkusuz.
Kısacası barışın son demlerinden yararlanıp Teb ordusunu olabildiğince güçlendirmek Mehi'ye düşüyordu. Son çare Teb ordusu, o da ülkenin kurtarıcısı olabilirdi.
Kraliçe hakkında neler anlatılıyor diye sordu general.
Kocasına sadık olduğu, onunla fikir ayrılığına düşmek için hiçbir nedeni olmadığı, çok sağlam bir evlilikleri var. Mernep Tah sarayında gezen genç güzellere dönüp bakmamış bile. Her zamanki sadeliği de işine yönelmiş. Onuruna verilen şölenlere bile çok ender katılıyor. Şimdi artık firavun olup sorumlulukları da arttığına göre kanallarda bir kayık sefasına bile ayıracak zaman bulamayacağını tahmin edebiliriz.
Yazık diye düşündü Mehi. Kişiliksiz ve kötü niyetli bir kraliçe ne de yarardı işine.
Ya kraliçenin evi?
Güzel ise hizmetkarlarını demir yumrukla yönetiyor.
Aslında bu evi yıllardan beri o yönetiyordu. Ramses'in onayıyla tabii. Kısacası uzun zamandan beri hiç kötü koku yükselmedi oradan. Merneptah'ın karısı kusursuz, kimsenin kandırmaya cesaret edemeyeceği bir yönetici olarak tanınıyor.
Subayın raporu Mehin'in gözünde birçok olumlu nokta içeriyordu. Olayların gelişimine bakarak bu noktalardan yararlanmak gerekecekti. Ama beklemek hiç de onun yeğlediği çözümlerden olmamıştı. Yeni çatlaklar bulmak ya da eldeki çatlakları daha da genişletmek ona düşüyordu. Ama asıl önemlisi duyarlı bir soruya doğru cevap vermekti. Hakikat meydanına karşı nasıl bir tutum benimsemeli?
24. Bölüm. Şef Sobek işini seviyordu, iyi bir polisti. Her iyi polis gibi tehlikeyi hisseden gelişmiş ve keskin sezgileri vardı. Bu kez çok yakınında hakikat meydanının ta içinde duyuyordu tehlikeyi. 10 yıllık inatçı bir soruşturmadan sonra bile Nübiyeli polisi öldüren, cinayeti suskun neferin sırtına sarmak isteyen kişiyi bulamamıştı. Aynı düşünce bir tutku gibi geri geliyordu aklına. Bu canavar köyde yaşıyordu, hem de neferin şefliğini yaptığı ekibin üyesiydi. Ramses'in ölümünden ve suskunun ustabaşı seçilmesinden sonra sonsuza dek sessiz kalmaya karar vermiş olabilir miydi o katil? İşte buna inanmıyordu Sobek. Sabırlı ve kararlı biriydi katil. Kuşkusuz amacına giden yolda yürümeye devam edecekti. Nefer her zamankinden daha çok tehlikedeydi. Hainin dışarıda da suç ortakları vardı mutlaka. Tıpkı şu intihar ettiği sanılan ama konuşmaması için öldürüldüğü kesin Abri gibi suç ortakları. Abri Batı yakasının baş yöneticisi, hakikat meydanının koruyucusu. Kötülüğün ne denli ciddi olduğunu anlatmak için bundan daha etkili bir cümle olabilir mi? Ölümü önemli bir izi ortadan kaldırıyordu. Ama yeminine ihanet eden zanaatkarı bularak izi sürmeye kaldığı yerden devam edebileceğini umuyordu. Bu nedenle hiç kimseye açıklamayacağı bir karar almıştı Nübiyeli. Elindeki tüm olanakları kullanacak, sağ ekibin tüm zanaatkarlarını teker teker izleyecekti. Eğer ekibin koynunda beslenen bir yılan varsa mutlaka kendini belli edecekti. Başarılı olmak için son fırsatıydı bu Sobek'in. Bu fırsatı kaçırmamaya kararlıydı.
Şef diye uyardı adamlardan biri. Eşek geldi.
Eşek mi? Ne eşeği?
Şey, eşek istemişsiniz ya.
Ah tabii tabii, hatırladım. Satıcıya parasını hafta içinde ödeyeceğimi söyle.
Sobek dikkat çekecek hiçbir şey görmediklerini söyleyen Nübiyeli polislerin raporlarını dinledi. Krallar Vadisi iyi korunuyordu. Hiçbir şüpheli vadiye yaklaşmaya çalışmamıştı. Durum sakin de olsa yine de doldurmak zorunda oldukları nöbet saatlerinden yakınıyordu polisler. Hem fazla mesai ücretleri de gülünç denecek kadar azdı. Şef Sobek büyük bir öfkeye kapıldı.
''Kendinizi nerede sanıyorsunuz aptallar sürüsü?'' ''Bir buğday deposunun değil, hakikat meydanının güvenliğinden sorumlusunuz siz. Burada hizmet görmek bir onur. Bu onurun değerini anlamayan varsa hiç düşünmeden versin istifasını.''
Humurtu kesildi. Herkes nöbet yerine gitmek için uzaklaşırken Sobek yeni eşeğini incelemeye koyuldu. ''Ne kadar istedi satıcı?''
''Bir kumaş, bir çift sandalet, bir çuval çavdar, bir çuval da un.'' diye cevap verdi polis memuru.
''Benimle alay ediyor galiba. Bu zavallı hayvan hem hasta hem de yaşlı. Dağdaki patikalara tırmanamaz. Bunu alıp palmiyelerin arasına bıraksınlar da son günlerini huzur içinde geçirsin garip.''
Eşek satıcısı Mehin'in karşısında eğildi.
''Emirlerinizi yerine getirdim.''
''Şef Sobek'e yaşlı bir hayvan gönderdin mi?''
''Yürüyemeyecek kadar yaşlı bir eşek.''
''Yüksek bir fiyatla istedin mi?''
''Sağlıklı bir eşek fiyatı.''
''Teslim belgesi imzalandı mı?''
''Evet, belgede sağlıklı bir hayvan olduğu yazılı ve teslim edilen hayvanın sağlıklı olduğunu gören birçok tanığım var.''
''Mükemmel. Demek Sobek ücreti ödemek zorunda kalacak. Sakın gidip başına ekşime. Bırak biraz zaman geçsin. Sana verecek iyi bir haberim var satıcı. Yönetim sana 100 eşek siparişi veriyor. Hayvanların hem dayanıklı hem de fiyatları makul. Bildiğin gibi en büyük kaygım kamu giderlerini düşürmek.
Panep ustabaşının ceza olarak verdiği angaryadan mümkün olduğunca çabuk kurtulabilmek için gece gündüz çalışmıştı. Sonunda yepyeni bir yöntem öğrendi. Daha önce hiç yapmadığı stel yontuculuğu ile yeni bir resim biçimi. Firuze'nin şarabının en iyi cinsten olması dev adamın baş ağrılarının çabuk geçmesini sağlamıştı. Aperti ile anasının da sağlığı yerinde olduğundan bütün köyce kınandığına bir an bile üzülmedi Panep. Atölyesine sığınmış, böylelikle dedikoduları dinlemek zorunda kalmaktan kurtulmuştu. Suskun Nefer göründüğünde ressam yardımcısı Osiris'in kulağında yeşil renkle son bir düzeltme yapıyordu. Yüzden fazla kulak yapmıştı. Hakikat meydanının kadın loncasının kurucusu, ünlü kraliçe Ahmes Nefertari'ninkiler gibi siyah kulaklar. İnşaatçıların sevgilisi kraloğlu 1. Amenofis'inkiler gibi sarı kulaklar. 7 santim uzunluğunda 4 santim eninde 2 santim kalınlığında kireç kulaklar. Tapınaklara konacak sütun üstlerine ya da mezar taşlarına kazınmış kulaklar.
Senden sadece tapınak için 10 çift kulak istemiştim dedi ustabaşı.
Hoşuma gitti, bütün bu kulaklarda umarım tüm köyün dualarını duyar tanırlar.
Büyü iki yönde de etkili olmalıdır Panep. Bizim de onları duymamız önemli. En başta da senin. Hakikat meydanı hizmetkarlarından birinin çağrıyı duyan olduğunu unuttun mu? Sadece kendini dinlemeyi sürdürürsen köy ruhunun sesi karşısında sağır kalırsın.
Dinlemek her şeyden iyi. Ama 10 yıldan beri başka bir şey yapmıyorum ki.
Her şeyden önce abartıyorsun. İkincisi bir zanaatkarın bir gün dinlenmekten vazgeçeceğine mi inanıyorsun?
Bana ahlak dersi vermekten vazgeç. Bu kulakları ben kendim mi dağıtacağım?
Kuşkun mu vardı? Güçlü nahıt araya girerek konuşmalarını böldü.
Korkunç bir şey dedi büyük bir güçlükle. Çok korkunç bir şey. Çocuk yaşamadı.
Panep bir ok gibi fırlayıp eve doğru koştu. Neden böylesine acımasız bir darbe vuruyordu kader? Sarhoş olmak tanrıların gözünde ciddi bir günah sayılmazdı ki. Evet, yeteneğiyle gururlanıyordu. Kafası da son günlerde iyice şişmeye başlamıştı. Ama bütün bunların sorumlusu o zavallı yumurcak değildi ki. Lekesiz Uhabet ilk odada dinleniyordu. Panep, şaşkın görünüyorsun.
Nasıl oldu?
Neden söz ediyorsun?
Karısının omuzlarını sarsa anlat bana Uhabet, öğrenmek istiyorum.
İyi ama neyi öğrenmek istiyorsun?
Oğlum nasıl öldü?
Ne söylüyorsun sen? Süt annesinin memesini emiyor.
Panep odaya daldı. Aperti büyük bir açgözlülükle emiyor. Soluk almak için bile ara vermiyordu.
Daha şimdiden şişmanladı dedi süt anne. Gerçekten güzel bir oğlunuz var.
Lekesiz Uhabet kocasına çıkıştı.
Ölü bir çocuktan söz ediyordun.
Naht gelip anlatmıştı.
Şaşkınlık içindeki köylüler olay yerinde toplanmıştı. Kendi yaşındaki kız arkadaşının beğenisini kazanmak için balkon trabzanında cambazlık yapmak isteyen küçük çocuk dengesini yitirmiş kafa üstü sokağa çakılmıştı. Kader başını taş basamaklara çarpmasını istemiş olmalıydı. Aceleyle çağrılan bilge kadın ne yazık ki çocuğun öldüğünü belirtmekten başka bir işe yaramadı. Kimse cesede dokunmaya cesaret edemedi. Hareketsiz vücudu yerden kaldıran, sanki uyandırmaktan korkuyormuşçasına göğsüne bastıran Panep oldu.
Kalabalığın arasından bir adam çıktı. Yüzü acıdan çizik çizik bir adam.
Bu benim oğlum dedi kuyumcu Tuti. Daha 5 yaşındaydı.
Almak mı istiyorsun?
Hayır Panep, buna cesaret edemem. Yardımın için teşekkür ederim. Tüm yüreğimle teşekkür ederim.
Çocuğun annesi bayılmış, bilge kadın yanına gelip kendine gelmesi için uğraşmaya başlamıştı. Ustabaşı diriliş rahiplerine özgü yıldızlı elbisesini kuşandı. Zanaatkarların büyük bir bölümüne cenaze törenine katılmak üzere yıkanıp arınma buyruğu verdi. Hepsi de birbirinden üzgün köylüler doğu mezarlığına, küçük yaşta ölen çocuklara ayrılmış özel bölüme yollandı.
Cenin ve ölü doğmuşlar amforalarda saklanıyordu. Yuvarlak ya da uzunca sepetlerle alınan önlemlerle alay eder gibi yaklaşan ölümün aldığı süt çocuklarını. Cömert Didya kuyumcunun oğlu için atölyesinde sakladığı firavun incirinden yapılmış düz kapaklı dört köşe bir sandık getirdi. Suskun Nefer küçük çocuğun gökteki annesinin dev vücuduna döndüğünü bildirir kısa bir cenaze duası okurken Panep cesedi keten bir örtüye sarmış, öte dünyaya yapacağı yolculuğunda yemesi için Firuze'nin ekmek, üzüm ve hurma koyduğu iki kap yerleştirdiği sandığa yatırmıştı. Küçük tabut çukura indirildi. Toprak tanrısı onu orada kollarına aldı. Artık tabutu bir kayığa çevirecek ve evrenin sularında dolaşmaya gönderecekti. Kurallara uygun olarak hakikat meydanının zanaatkarları rahiplik yapmıştı. Dini törenler için dışarıdan yardım almaya ihtiyaçları da yoktu. Tüm köy yas tutacaktı ve hiçbiri cesetten ayrıldığı ana kadar sıcaklık ve enerjisiyle onu yeniden dirilteceğini uman Panep'in gözyaşlarını unutmayacaktı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 153.